Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm.
Ve aleyküm selam ve rahmetullah Süleyman'cığım. Hayırdır böyle bir title
Evet,
zikretmezdiniz?
bugün özellikle Lütfü hocamızın profesör olduğunu zikretmek istedim. Çünkü gelen yorumlardan biri, ya hocamız profesör olduğu halde hiç bugüne kadar profesör olduğunu bilmiyordum.
Çünkü alanla ilgili konuşmuyoruz. Alanla ilgili konuşacağımız zaman
Evet.
belki o titri zikredebiliriz ama bu sonuçta bizim tamamen hani başka alanlarla ilişkili bir
Öğrenebilir miyiz Lütfü hocam?
yönetim organizasyon.
Siz sonuçta hocasınız, profesörsünüz. Belki izleyicilerimiz sizin hani profesör olduğunuzu böyle bir alanda da eğitim verdiğinizi bilmiyor olabilir. Bunu da aradan geçirmiş olalım.
Yani olabilir tabii Süleyman'cığım da. Şimdi genellikle tabii titri bir teknik alanlarla ilişkili konularda belki zikretmek lazım. İkincisi bu bizim milletimizin hüsnü zannı diyelim.
Doğru. Çok insan sever ama
Çok
bir
seviyor, evet.
profesör olsak her zaman kullanırız diye
Hatta ben
düşünüyorlar.
şöyle bir pişmanlığım var. Mesela yardımcı doçent doktorluk kaldırıldı Süleyman.
Evet.
O çok daha revaçta olan bir şeydi, titirdi. Ben o zaman daha çok ekmeğini yedim bu işin.
Neden? Neden?
Çünkü yardımcı doçent doktor. Hem doktor, hem doçent, hem yardımcı. Böyle titir arttıkça milletin bunu telaffuzu, işte yazışı filan falan böyle çok daha hoşuna
Daha
gidiyor.
önemli bir şey gibi algılanıyordu
Doktor
belki de.
mesela, doktor. O doçent doktor. O da bak bir eksikliği var. Yardımcı doçent doktor dediğin zaman üçlü.
O kalktı.
O
Ya
kalktı.
şöyle tabii profesörlük bizim genel olarak toplumumuzda sevilen bir şey. Bir de hani profesör deyince tamam artık ne söylerse hakkıdır gibi bakıyoruz.
Şöyle
Lütfü hocam.
bakılıyor. Bazısı da şöyle diyor. Profesörse saçmalama hakkı vardır diye bakıyorlar.
Yani artık her şeyi söyleyebilir.
Evet, söyleyebilir diye
Doğru.
bakıyorlar.
Lütfü hocam kader konusunu konuştuk. Kaderimizdi, kaderi konuştuk diye bir başlık atıldı bir önceki programa.
Evet.
Yine iş girift hale geldi ama. Yani program çok güzel, kendi içinde bir denge bulduk. Allah Rabbimizdir. Onu ihata etmek, kuşatmak haddimize değil. Biz kul olarak işimize bakalım dediniz. Ama burada işimize bakarken falan da ister istemez akla şu geliyor. Mesela senaryo örneğinizden biri şunu söyleyebilir. Yani senaryoyu yine yazan var. Ben oynuyorum. Yani ben senaryonun dışına çıkamıyorum ki der yani. Sıkılır o. Ben bu role razı değilim der. Ne yapacak adam? Yeni bir film mi çekecek? Kendi mi senarist olacak? Böyle sorular gelebilir. Yani ikincisi bugün içinde pratikteki şeye bakalım. Şimdi bir hatırladığım kadarıyla bir yazar şöyle bir kitap yazmıştı. İnsanın Aradığı Tanrı diye bir kitabı var. Yıllar sonra diyor ki tamam ben anladım ama geldiğim nokta şu Tanrı'nın aradığı insan diye kitabı değiştiriyor. Burada da biraz böyle biz yıllarca hani kendimize göre hani Allah'ın takdiri nedir? Allah bizden ne ister? İşte ya da bu sınırlarımızla ilgili bir imali fikrediyoruz. Ve bunun sonunda da belki geldiğimiz nokta şu da oluyor olabilir. Hani İslam dünyasının geri kalma sebeplerinden birinin de eksik kader inancı olduğu söylenir. Derler ki hani her şeye aa bu da vardır bir hayır denmiş. İşte hiçbir şeye müdahale edilmemiş. Fakirlik olmuş, nasip denmiş. Cehalet olmuş, bu da bir takdirde denmiş. İşte bir önceki programda verdiğiniz gibi Gazze işte yenilmiş, katliam olmuş, bir sürü kötülük olmuş. Kimisi ya beni de ilgilendirmez. Allah böyle takdir ettiyse böyle demiş ve bu sanki aslında yapacaklarımızı yapmamak için iyi bir bahane de olmuş gibi. Çünkü mesela hani söz doğru ama özün kötü olduğu hadiseler var. En son BBC'de Sisi'yi görmüştüm. Kadın anlattı Mısır'da bu kadar acı hadise oldu falan dedi. Yani hiç üzülmüyor musunuz falan dedi. Sisi sonuçta bu işlerin faili yani. O şöyle yaptı böyle hikmetli bir zat gibi durdu düşündü. Biz dedi kadere inanıyoruz dedi. Şimdi Rütbü Hocam
Biz
bunun...
de şöyle Süleyman,
Evet.
şimdi niye o birinci programda kaderdi, kaderimizi konuştuk dedik. Bak şu saat, şu an saat kaç? Onun bir dakika öncesine kadar, hatta şimdi 3 saniye öncesine kadar kader abiciğim. Takdir edilmiş yani. O
Biter.
şöyle, takdir edilmiş derken de Cenab-ı Hakk'ın orada bir dahli var. Benim kendime göre bir cüz'i fiiliyatım var. Bir o proje artık. Yani döndüğüm zaman bu benim işte hani diyor ya, kader diyemezsin sen kendin ettin diyor ya.
Evet.
Tamam sen kendin de ettin ama sana bir çerçeve sunan Cenab-ı Hak da orada bir faildi. Dolayısıyla çoklu aslında çoklu yaşıyoruz. Her şeyde çoklu cereyan ediyor. Şimdi bunu Emeviler de çok kullanmışlar. Yani şu senin bahsettiğin
Sisi'nin
söylemiş olduğunu, işte kaderdir bu diye. Hatta
Allah Hasan, böyle istiyor dedi.
Evet, Hasan Basri Hazretleri'nin bir mektubu vardır. Kader inanışıyla ilgili o tahsih eden, yani Ehl-i Sünnet'in kader inanışının nasıl olduğuna dair o Hasan Basri Hazretleri'nin bir Emevi halifesine yazdığı mektup çok kritik ve kıymetlidir Süleyman'cığım.
Yani bir köşe taşı gibi.
Kesinlikle öyledir. Şimdi burada işte bu tür müstebit iktidarlı diktatörler veya yönetimler ne yapıyorlar? İşte bu tür inanç mevzularını şey olarak kullanıyorlar. Bir nevi kendi
dekor gibi.
Zulümlerinin meşruiyeti olarak kullanıyorlar.
Evet.
Burada sıkıntı şu. Cahillik, aymazlık, tembellik, zamanı belki takip edememe. Bütün bu mevzularda hakikaten insana düşen bir vazife var. O vazifeyi yapmazsan, yani nefsindekini değiştirmezsen, Allah da senin hakkındaki hükmü değiştirmiyor. Dolayısıyla bak, sosyolojinin en temel kanunu Kur'an-ı Kerim'e göre insanların nefislerindekini değiştirmeleri gerçeğidir. Bu herkesle beraber bir toplumsal ıslah projesine imza atmak demektir ki bu olmadan Allah o toplum hakkındaki hükmü değiştirmiyor. Bak burada çok ilginç
yani
bir şey var.
Yani ipin ucu burada bizde mi?
Değil, bak işte burası tam da benim izah edeceğim nokta. Senin nefsinle ilgili yapman gereken bir şey var. Sen kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah değiştirecek.
Tamam. Bu manada bu bizde ipin ucu.
Evet.
Yani ben bu meselenin bir ucunda toplum olarak bir farkındalık, bir anlayış, bir yani kendimizi güncelleme, iyiye doğru gitmekle mükellefim.
Orada da senin bu inanışa, bu idrake gelmen için kat etmen gereken bir kalbi seviye var. Bir ruhi olgunlaşma var. Bir tür efendim
nefis tezkiyesi
var. Kalbin tasfiyesi var veya bir şekilde bir ahlaki olgunlaşma var ki bu işte nefislerimizdeki değiştirmemiz gerekeni fark edip onunla ilgili aksiyon alma sürecidir. Fakat bütün bunlar yine matematik değil bak. Fuzzy logic dedikleri bu bulanık mantık. Belki onun daha üstü bir şey. Bunlar hep işte bu aynı ne diyelim oyunda Rabbimiz de var, biz de varız. Oyunu kurgulamış ama kendisi de bizatihi çok zaman yerinde. Niye dua ediyoruz? Ya Rabbi diyoruz, senden başkasına bunu kaldıracak yok, kaldır diyoruz. İşte efendim müdahil ol diyoruz değil mi?
Bu evet, noktalarda. Evet, yardım istiyoruz hastalıkta, şimdi, yağmursuzlukta.
Evet. Dolayısıyla her an müdahil, her an bir işte. Külle yevmin huve fişe. Şakile meselesine geliyor hadise. Nasıl? 25 bin kişinin öldüğü bir veba salgını var. Hazreti Ömer devrinde. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said İbni Ebi Vakkas. Hep bunlar orada şehit oluyorlar. Vebadan.
Evet, çok büyük bir imtihan.
Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz veba olan yere girmiyor. Geri dönüyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Diyor ki Allah'ın kaderinden diyor kazasına kaçıyorum diyor. O da kader. Kaçtığımda kazası, yani olacak olan.
Başka bir kaderine gidiyor.
Başka yani bir kaderine kaçıyor. Şimdi Ebu Ubeyde bin Cerrah kaçmıyor ama. Kaçmıyor derken kalmayı tercih ediyor. Karantina hükümlerini Efendimizin hatırlatıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e, o da kalacak normalde. Girecek. Fakat diyorlar ki bir yerde veba olduğunu duyduysanız oraya girmeyin. Oradaysanız çıkmayın. Bu karantina hükmüdür.
Ne kadar aslında önemli.
Önemli bir şey. Efendimizin bir şeyi bu.
Evet.
Hadisi. Bunu duyunca, kendisine o rivayet gelince, ha o zaman girmemem lazım diyor. Hazreti Ömer geri dönüyor. Bunun üzerine Ubeyde bin Cerrah itiraz ediyor. O da diyor ki Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Şimdi tamam. Burada kaderin, hani bir önceki programda da söyledik ya Süleyman'cığım. Evet. Kendi aklettiğimiz, duyu organlarımıza kavrayabildiğimiz alandaki kendi rolümüze ilişkin kısmına sadece ve sadece çalışarak, gayret ederek, gayret edip çalışıp üzerimize düşen vecibeleri yerine getirdikçe takdir edilenin nasıl değiştiğine, değişebileceğine veya o marj içerisinde nasıl farklı bir efendim mahiyet alabileceğini görebiliriz. Ama burada kalalım kardeşim. Kendi rolümüzde kalalım. Yönetmenin işine müdahale etmeyelim. Dedik ya, biz o kadar ilginç bir tıynette yaratılmışız ki, yani nefsimiz çıkıp her şeyi böyle üstten izleyeyim, koordine edeyim, kendimce işte bir yere koyayım ve bunu ne için yapayım? kendi nefsi konforumuz için yapayım. Bunun derdinde. Burada işte haddini bilmek kadar müthiş bir terbiye yok. Müthiş bir edep yok. Haddini bilmek. Yani rolünü bilmek, gereği için, ifası için üzerine düşeni yapmak, Allah'a düşen hakkı Allah'a bırakmak, kendine düşen hakkı da asgari ya da azami değil, tam hududunda kullanmayı bilmek. Şimdi nasıl kendini insan sınırlayacak veya nefis buna razı mı? Ben bana biçilen rolü istemiyorum diyebilir mi diye demin bir sordun ya.
Evet.
Cenab-ı Hak da kendine biçmiş bir rol.
Nasıl?
Nasıl? İşte ben diyor öldükten sonra diyor kimseyi göndermemek üzere diyor mesela. Uhud şehitlerine Efendimizin hadis-i şerifinde ifade edilen bir şey var. Diyor ki ben diyor hani ya Rabbi bizi dirilt de diyorlar gidelim. Cennette ne güzel nimetler var herkese söyleyelim diyorlar. Yok diyor ben diyor kendi kendime söz verdim.
Ölen ahirete ithal eden daha dünyaya geri dönmeyecek. Yani Allah adetullah ve sünnetullahla bizi sınırladı mı?
Kendini de sınırladı.
Evet sonuçta evet şart koştu. Yani.
Evet ben dedi bunun dışına çıkmayacağım dedi. Değişme bulamazsın dedi. Hani Allah her şeye kadir. Amenna. Allah her şeye muktedir. Her şeyi değiştirebilir. Her şeyi ifna edebilir. Ama sünnetullah değişmez kardeşim. Çünkü bizzat kendisi bunu ifade ediyor. Sünnetullah'ın değişmemesi ne demek biliyor musun Süleyman? Onda değişim ve dönüşüm olması ne demek? Abi su 100 derecede kaynayacak, 0 derecede donacak demek. Bunun sosyolojiye ve psikolojiye bakan boyutuyla bugün Gazze'de yaşananlar efendim işte bir gökten bir ilahi ordu gelip de orayı işte efendim tarumar edip işte Müslüman'ın yapamadığını yapmayacak. Evet. Müslüman uyanacak, birlik olacak, savunma sanayinde güçlenecek. Öyle bir noktaya gelecek ki höt diyecek, adam oturacak.
Yani
bir şey
sebebini işleyecek.
Evet, sebebi işleyecek. Konyalıların meşhur bir tabiridir o. Sebebi işlemek meselesi. Üzerine düşeni yapacak yani insan. Başka türlü olmaz kardeşim. Böyle çünkü sünnetullah böyle. Kaderi Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş. Bak bir de kaderle ilgili çok önemli bir şey. Kader kelimesini en güzel izah eden bence kelime kadar kelimesidir.
Kadar.
Ne kadar?
Ne kadar?
Ne kadar? Miktar yani ölçü. Kader ölçü demek. Sen şimdi hani kader hep böyle bir benim yapacaklarımı önceden biliyordu. Dolayısıyla bana bu işte bu.
Böyle bir evet şeye giriyor zihin.
Hayır kader şu. Abi sen 100 metreyi 8,5 saniyede koşabilir misin? Koşamaz.
Kapasitenin dışında.
İnsan tabii kapasitenin dışında artık o. Usain Bolt diye bir adam var işte biliyorsunuz. Bir saniye aşağı iniyor, çıkıyor falan. Ama sınıra geldik artık yani. Ha bu çok daha böyle farklı tekniklerle özel çocuklar yetiştirilir. Acayip bir böyle onlara bir hormon verilir falan. Ama 5 saniyeye düşemezsin yani. Ömür öyle değil mi kardeşim? Nefes sayısı belli. La yestahirune saaten ve la yestakdimun. Ne bir an öne alabilirsin ne bir ön sona alabilirsin. Şimdi biz bu sınırlar içerisinde yaşıyoruz işte Süleyman. Yani 8 saat veya işte 7 saat uyumazsan böyle sallanıyorsun yani. İşte bu tür şeyler aslında. Bizi Cenab-ı Hak belli ölçülerde yaratmış. Belli efendim marjlarda, limitlerin içerisinde bir efendim rol biçmiş bize. Yani bunu belki kader olarak görmek lazım.
Peki kader inancı özünde böyle insanı rahatlatan, mutlu eden bir şeydir diyorsunuz doğru mu? Arka taraftan yani böyle bir...
Ben amene bil kader emine minel keder.
Yani kadere iman eden...
Kederden
emin olur. Üzüntüden emin olur.
Evet. Allah bunu yazdı. Kendisi bizzat Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede ifade ediyor. Yani bu bir kitapta vardır daha evvelden. Kulun başına bir şey gelmemiş olsun ki o muhakkak bir kitapta yazılı olmasın. Ya bu ne demek? Cenab-ı Hak bunu biliyor yani. Bak biliyor olması. Bu ne demek biliyor musun? Mahza ben sizin için hayırlık, hayır istediğimden dolayı. Mahza iyilik, mahza güzellik istediğimden dolayı. Senin başına gelenin, akıbetin, neticesinin son tahlilde senin hayrına olacağını ben takdir ettim çünkü.
Şöyle sormuş olalım. Mesele yani benim sizden...
Çok teolojik
yok,
bir boyuta kaydı Süleyman Bey.
Yok estağfurullah. Ben hani gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Mesela diyelim ki ilk biraz önce anlattıklarınızdan da ilhamla. Hani böyle elinden geleni yap, gayret et falan. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her an kuluyla da biricik bir ilişkisi var doğru mu? Yani senin yapıp ettiğini görüyor, seni takdir edecek, seni işte hiçbir şey de zayi etmeyecek. Yani insan şöyle, mesela diyelim ki büyük bir şirkette çalışıyorsunuz. Hiç sizin yaptığınızı görmezlerse, sürekli ne bileyim hakkınızdan aşağı alırsanız, ne bileyim mobbinge uğrarsanız, iş şartları çok ağırsa vesaire falan oraya dair bir şeyiniz kalmayabilir.
Bak Süleyman'cığım burası bak tam çok güzel bir nokta. Ben evet. Buraya burada gireyim abi.
Girin.
Şimdi bak bu şirket örneği var ya. Evet. Efendim benim burada hakkımı görmüyorlar işte efendim. Genelde diyoruz ki Allah bak oradan birisine efendim şey yapar. İlham eder, o senin hakkını görür. Bu bir yol olabilir.
Gibi.
Ama esas nedir biliyor musun? Abi senin hakkını teslim etmiyorlarsa ve senin de başka gidebilecek bir yerin varsa sen orada işte kendi iradeni kullanıp başka kapı arayacaksın. Burada işte yani Cenab-ı Hakk'ın tevfiki iki şekilde olabilir. Bir, orada bir başkasının vesilesiyle sana başka bir kariyer kapısı açar. Yine aynı mantıkçı, aynı bağlam içerisinde. Ya da sen dönersin artık başka bir kapı aramaya başlarsın. Bu şu demektir Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi burada arzu ettiğim tarzda bir hayat, arzu ettiğim tarzda bir efendim çevre bulamadım. Ama bunu bak burada çok kritik bir şey var. Bunu nefsin için mi istiyorsun? Hakikaten hayır için mi istiyorsun? Efendim insan nefsi için istediği nedir? Hayır için istediği nedir? Samimi olmasıdır. Ya Rabbi ben burada namazımı kılamıyorum. Ben burada sağlıklı ilişkiler geliştiremiyorum. Ben burada kendime ait o derdi maişeti çok güzenli bir şekilde yerine getiremiyorum.
Diyorsa
niyeti güzel demektir. O zaman da orada eğer bir kendine mobbing uygulanıyor, kendisi böyle sürekli bir ketemperede hissediyorsa kendisini, abi kapı başka kapı açacak Cenab-ı Hak. Oraya yönelmeni istiyor senin. Sen dön işte orayı ara o zaman.
Bir de bu bunu
bak,
şu...
Yine bak cüz-i iradeyle irtibatını evet, kurmuş olduk bak.
Doğru. Bir de şu aslında şu boyutuna dikkat çekmek istedim. Hani böyle Cenab-ı Hakk'ın kurduğu nizam o kadar güzel ki esasında bir kul hani hüsnü niyetle, gayretle hayatını yaşarsa zaten bu kader meselesine dair genel o nizamın, adetullahın ve sünnetullahın kendi aleyhine olduğunu dair bir şahitlik etmez. Hep lehine görür, doğru mu? Hani öyle olur ya, bazı müesses nizamlar olur. En ufak bir şey görülür, en ufak bir diyelim ki çaba takdir edilir. Orada diyelim ki bir düzen vardır vesaire. En sonunda da hani der ki çabaladım, uğraştım, şöyle oldu, böyle oldu, güzel oldu. Yani bunu aslında dünya ölçeğinde de hani başarmaya çalışıyor. Devletler başarmaya çalışıyor, büyük kurumlar başarmaya çalışıyor. Yani bu hüsnü zannı hiç kaybetmemek gerekiyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Aksi takdirde orada bir insan anladığım kadarıyla iradesini kullanma isteğinden vazgeçebiliyor. Hani mesela kader mahkumluğu iki türlü algılanıyor. Yani ne yapalım ya, kaderim böyleymiş. Hani bu şey gibi, hani çıkamıyorum ki bu şeyin içinden yani.
Adamın suç listesi kabarık böyle bakıyorsun. Evet. Diyor ki kader mahkumuyuz hocam.
Evet. Evet mesela o bir açıdan böyle söylüyor. Diğeri de hakikaten olabiliyor. Yani araba sürüyor, hiç fark etmiyor. Bir çocuk altına girmiş, onu eziyor. Sonra senelerce hapis yatıyor. Halbuki kötü niyeti yoktu. Çocuğu da görmedi tamamen. Bu bizim anladığımız halde kader mahkumu olabiliyor. Çünkü evet yani hiç kimse birisini öldürmek istemez kazayla. Ama öldürmüş olabilir ve hapse girmiş olabilir. Buna kader mahkumu da diyoruz kendi içinde.
Yani o çok doğru bir tabir değil.
Öyle mi? Tabii. Ama bir teselli oluyor.
Yani hepimiz hangi manada teselli oluyor?
Şöyle ikincisi için şöyle teselli oluyor. Ya diyor ki bu başıma gelen de sonuçta hani benim yani niyetimi bozmadım. Kötü bir şekilde irademi kullanmadım ama böyle bir kaza yani böyle bir hadise vuku buldu. Şimdi ben buna sabrederim. İşte yine teslimiyetimi, tevekkülümü bozmam.
İşte bak burası evet. Hani o hüsnü zannın korunmasının zor olduğu bir yer. Şimdi bu hüsnü zannı korumak işte Allah bizim hakkımızda mahza hayır istemiştir amenna. Ama bunun mevcut bu hayat mekanizması içerisinde senin öngördüğün o sebep sonuç ilişkisi içerisinde tahakkuku çok zaman mümkün olmayabilir.
Yani burayı açalım o zaman. Yani bu alemde. Hani su 100 derecede kaynar dediniz ya. Evet. Bu kaynar, doğru mu?
Evet.
Birisi sizin üzerinize su atarsa yanarsınız.
Evet evet.
Bu arada da hani insan yani başına gelen hadiselerle ilgili pratikte.
Bize bakan yönü itibariyle evet. Bu kurallar geçerlidir.
Geçerli.
Benim hani elimi vurduğumda ses çıkar.
Evet.
Yumruk attığımda bunun şeyini görürüm, karşılığını. Bunlar hep beni bağlayan şeyler.
Bunlar değişmez.
Evet.
O yüzden başımıza birçok olumsuz şey gelebilir.
Evet.
Geldiği zaman da genellikle hani şöyle olabiliyor. Mesela iki tür yorum diyoruz. Yani ya hani belki bir hata mı yaptım? Bir eksiğim var? Bir kusurum var? Böyle kendince ibretlik yorumlayan çok insan oluyor. Hani acaba bizim Canan teyze vardı Üsküdar'da. Belki yaşıyordur. Allah selamet versin. Ben diyor bugün o cam yansa düşünürüm ki birisine tavuğuna mı kış dedim? Birisinin kalbini mi kırdım? Birisini incittim mi? Mesela bu böyle bir ders çıkartıyor. Birisi de yani hiç bunlara da girmeyebiliriz. Böyle bir yorum yapmayabiliriz. Yani mesela başımıza bir sıkıntı geldi. Tamam. Ya Rabbi senden geldi.
İşte burada şakile farkı çıkıyor.
Şakile farkı.
Tabii. Yani orada da
yaratılış, huy, mizaç farkı.
Evet, huy farkı. Hmm. O Cenab-ı Hak bazı kullarına bu anlamda kendisine gidecek yolu kısa tutmuş. Bazılarına da bayağı uzun bir yol kat etmelerini istemiş. Şimdi bu işte kadere iman tam da burada devreye giriyor. Yani ya ona 2 dakikada hemen böyle geçirdi sınavdan. Bizi bak 3 tür sınava tabi tutuyor. 4 tür sınava tabi tutuyor. 5 tür sınava tabi tutuyor. Şimdi o biliyor işte onu. Yani o da öğrenci, ben de öğrenciyim. Hayır abi, kapasite farkı var. Kapasite şeyi var. Yani şimdi efendim bu 2 dakikada geçirdiği öğrenci bak ne güzel gitti, kurtuldu. Sen 5 tır giriyorsun. 5 tır sürekli efendim onunla muhatapsın. E bir tarafından farklı bir yerden bak bakalım. E seninle muhatap olmayı seviyor demek ki. Sen de onunla muhatap ol istiyor. Hani buradan baktığın zaman da o zaman demek ki farklı bir şey var orada. Bir tandans, farklı bir muhabbet geliştirmek belki senin gerektiğini oradan anlayabiliyoruz. Yani bu hani derin bir denizdir, dalma diyorlar ya, tam buradan Süleyman'cığım. Yani yoruma çok açık bu işler. Ve herkes bu noktada kendisiyle ilgili o safaatı özellikle yaşadıkları, irade ettikleri, zannettikleriyle yaşadıklarını karşılaştırınca ya Canan teyze gibi böyle bir teslimiyet ehli haline gelebilir. Hı hı. Veyahut da yok kardeşim hiçbirisinin aslı yok ya deyip böyle kendince çok daha inkar edici bir yola girebilir. Cenab-ı Hak da diyor ki orada isteyen inansın, isteyen inanmasın yani.
Mesela Ebu Cehil bana kötü anlamda ilham oluyor. Son ana kadar münkir. Üstüne Abdullah bin Mesud Efendimiz çıktığı zaman da şey diyor, hani beni daha böyle karizma biri öldüremez mi? Yani bu deva çobanı mı öldürecek? Evet,
çok yüce bir yere çıkmışsın sen diyor.
Yani ya şöyle, hani insan ölüm döşeğinde bir şey yapar değil mi? Hani bir ikilemde kalabilir. Hani gidiyoruz. Yani kaybettim. Hani bir şey yani, mesela adam küfründe, kötülüğünde, zulmünde son ana kadar aslında o da şey.
Hatta diyor ki Abdullah bin Mesud'a, diyor benim başımı vücuduma en yakın yerden kes ki diyor. Başım haşmetli gözüksün diyor. Kes yani. Keseceksin belli. Fakat biraz diyor şeyden kes ki haşmetli gözüksün. Bu neyi biliyor musun işte Süleyman? Nefsin hakikati bu işte yani. Nefis o kadar böyle bir şey var ki onda. İlahlığa veya kendini merkeze koyma noktasında o kadar müthiş bir potansiyeli var ki. Bu işte fe'elhemeha fucuraha ve takva ha ayetinde ifade edilen o fucurla alakalı bir şey olabilir. Dolayısıyla onu zaten tezkiye etmemiz bizden isteniyor.
Yani etmeyenin de şunu demek istiyorum hocam. Etmeyen son nefeste ölüm sekeratında bile etmediği halindeki iradesini çok ciddi kullanıyor.
Evet.
Demek ki eden de hani bu hadisat içinde demek ki o da çok iyi derecede iradesini kullanan biri haline geliyor.
Evet.
Yani İslam burada, kültürü açısından bakarsak.
Evet.
Çünkü nefsini tezkiye eden insanın aslında 2 günü birbirine eşit olmaz. Sürekli koşturur, gayret eder. Allah'a karşı hüsnü zannını tutar. Başına bela gelir, sabreder. Güzellik olur, şükreder. Yani o tam böyle şey derler. Hani o uygun adımla hani adeta harmoniye katılır.
Mevcut itikadımız çerçevesinde bir yorumla bitirelim Süleyman.
Evet efendim.
Yani işi yine esas özüne bağlayıp 2 programdır aslında çok da bir şey konuşmadığımızı ifade etmiş oluruz belki, bilmiyorum ama
tamam,
doğru bir yere bağlayacağım için şöyle, ikisi de niye mısırlar biliyor musun? Doğru olan hadi doğru olduğu için mısır.
Evet, yani ısrarcı.
Israrcı. Yanlış olan da o da ısrarcı. O niye ısrarcı? Biri Hadi isminin tecellisi, biri de Mudil isminin tecellisi. Budur abiciğim.
Yani işi 66'ya bağladık. Allah'a bağladık. Evet, ben de şairane şöyle ifade ediyorum. Evet. Kader insan ne ederse kendini eder diyorum.
Evet.
Sizinkisi hani üst boyuttan bir şey olsun. Mudil ve Hadi.
Evet.
Yani o da işte dil hani nasıl açıklayacak?
Hadi hidayet eden demek. Evet. Allah ihtina sıratal müstakim diye hep sürekli dua ediyoruz. Doğru yolu gösteren, doğru yola sevk eden Allah'tır.
Evet.
Aynı zamanda saptıran da Allah'tır.
Evet.
Mudil, dalalete düşüren.
Teşhirciler onu yani dileyeni dalalete götüren, dileyeni hidayete götüren gibi de.
O da tartışmalı.
De, evet, tatlı bir yorum yapıyorlar.
Evet.
Yani, bu da şundan esasında biz varlık olarak kendi varlığımız yok ki. Yani bu söylediğiniz hani itikaden bakarsak hani niye hep haddini bilmek zorunda insan? Çünkü sonuçta haddimiz yokluk esas. Hani ben hakkımı istiyorum desem yok olmak benim evet, hakkım. Evet, çünkü evet. Ben hani böyle bir hakkım yok.
Var edilmişiz.
Evet, böyle bir yoktum ki yani ya Rabbi bana hakkımı ver desem yokluk benim hakkım.
İşte o yüzden hep ben derim ki haktan önce vazifeni sor Süleyman.
Evet.
Vazifemiz nedir? Gözümüzü açtık, vazifemiz nedir diye soracağız.
Tamam. İnşallah.
İnşallah. Tamam. Peki.
Bu daha çok konuşulur konular ama.
Daha çok bu hamur daha çok su götürür.
Doğru. Cenab-ı Allah istikamet üzere eylesin.
Amin.
İnşallah. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ikinci olarak yani ikinci program olarak da kader meselesine dair farklı boyutları konuşmaya gayret ettik. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine Cenab-ı Hakk'ın lütfu, sonsuz ikramı ve onun büyüklüğü oluyor. Başka gidecek yerde yok zaten. Hepimiz Allah'a muhtacız. Ya eyyühen nas entumul fukara ilallah buyuruluyor. Yani ey insanlar siz Allah'a hep muhtaç, Allah karşısında hep fakirsiniz. Cenab-ı Allah bizi fakirler olarak yaşatsın, öyle dirilsin inşallah. Muhabbetle, hürmetle.